Hayatta kalma 202. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Merhaba sevgili dinleyenler, Kara Şimşek konuşuyor. Bu güzel bahar ayında çok güzel bir konukla ve çok özel bir bölümle karşınızdayız. Podi stüdyosundayız. Hayatta Kalma 202'nin yeni bölümünü kaydedeceğiz birazdan. Yaşlı bakarak hayatta kalma ya da hasta bakarak hayatta kalma da diyebiliriz bu bölümün adına. Ciddi bir konu fark ettiğiniz üzere. Şimdiden belirtmekte fayda görüyorum. İntihar, ötenazi gibi ağır konulardan da derinine inerek bahsedeceğiz. Bir şeyleri sorgulayacağız kendi aramızda. Hassaslığı olan arkadaşlarımız varsa bilgisine duyurulur. Konuğum kim? Aslında birçoğunuz onu tanıyorsunuz. Fırat Uran, yazar, Ne Geceydi ve Hayatta Kalma 202 podcastlerinin yapımcısı, yakın dostum. Hoş geldin canım.
Hoş bulduk Kara Şimşek.
Senin 6 günlük ama 60 yıl gibi hissettiğin deneyimin üzerinden önemli bir konuyu hani irdeleyeceğiz aramızda. Sen deneyimlerini bize aktaracaksın. Her şey nasıl gelişti? Hani anlatsana hikayenin başını.
Her şey Mary ile tanışarak başladı aslında. Ben New York'ta bir restoranda garson olarak çalışıyordum. Bu kimsenin gelmediği bir restorantı. Fakat her akşam tek bir müşterimiz olurdu. Bu müşterimizin adı Mary'ydi. 75 yaşında bir kadın. Gelip bir tane falafel platter söylerdi. 2 kadeh kırmızı şarap içerdi. Restoranda garson olarak ben, Mary ve ustamız matkaptan başka hiç kimse yoktu. New York'ta hayatta kalma bölümünde aslında bunu detaylı bir şekilde anlattım. Merak edenler o bölüme geri dönüp dinleyebilirler. Ve kimsenin gelmediği o yalnız akşamlarda biz üçümüz orada yalnızlığımızı paylaştık. Ve Mary ile bu şekilde arkadaş olduk. Ona ne istiyorsun hayatta diye sorduğumda aşk istiyorum, companionship istiyorum diyordu. Yani yaşının olmasına rağmen hala böyle hayatı yaşamak isteyen, işte barlara gitmeyi seven, içki içmeyi seven bir kadındı.
Hayat dolu.
Hayat dolu bir kadındı, evet.
Ah Mary, ah Mary. Ve hayatın olağan akışında yoğunsun, koşturuyorsun. Piyano dersleri aynı zamanda veriyorsun. Ve bir akşam, yani geçtiğimiz günlerde telefonun çaldı, arayan Mary. Sana ne dedi, neden sana telefonu açmış?
Mary beni aradı ve dedi ki New York'a gelebilir misin? Ne oldu diye sordum. 2 aydır rehabilitasyon merkezindeyim. Bacağım kırılmıştı. Tuvalette düştüm. Omzum ve bacağım kırıldı dedi. Ve benim insurance'ımın sonuna geliyor. Dolayısıyla birisinin beni hastaneden çıkarması lazım. Beni gelip alabilir misin dedi. Benim de çok fazla programım vardı o hafta. Acaba hani sana orada birisini bulabilir miyiz diye bir hani öneri sundum. Fakat dedi ki ben senin gelmeni istiyorum. Biletini alacağım. Atla ve gel dedi. Ve bunun içerisinde her şey çok hızlı gelişti. Bir 15 dakika sonra bileti almıştık ve bir anda çarşamba günü New York'a gidiyor olarak buldum kendimi.
Ki bu arada bilet fiyatı da 28 bin mi demiştin hayatım?
Evet.
Gidiş dönüş.
Evet, çok pahalıydı. Fakat anladığım kadarıyla hani başka bir seçeneği yoktu. Çünkü şu anda hayatında 3 tane arkadaşı var. Onlardan bir tanesi benim. Ve diğer ikisi de müsait olmadığı için ve birisinin onu alması gerektiği için böyle bir durum oldu. Ben de biletimi aldım, atladım, gittim.
Kendini bir maceranın, bir bilinmeyenin içinde buluverdin. Ki insanlar hani aynı şehirde şuradan oraya hani gidemezken sen kalktın, bütün programını iptal edip New York'a uçtun. Peki hayatım, sen New York'a varmadan Mary seni özellikle hangi konularla ilgili uyardı, nelerin altını çizdi?
Bana dedi ki bak buraya geleceksin ama bir hafta boyunca bana bakmak durumundasın. Bu da işte hani tuvaletimi yaptırma, doktorlara götürme, ev alışverişi, ev temizliği, bunların hepsini kapsıyor. Bunlara hazır mısın, benimle ilgilenebilecek misin dedi. Ben de hiçbir problem olmaz, merak etme. Yani ne yapılması gerekiyorsa yaparım dedim.
Ah bebeğim. Kendini nasıl bir sürecin içinde buldun New York'ta?
Şimdi ilk gün gittim oraya, Mary'yi görmeye, almaya. Huzurevi gibi bir yerdi böyle. Ve Mary'nin yanına gittiğimde, onu ilk gördüğümde böyle çok duygulandı. Ağlamaya başladı ve ondan sonra şey dedi. Kolu, bir kanadı kırık bir kuş gibiyim
Kıyamam ya canım
dedi.
benim.
Böyle saçları falan da işte beyazları çıkmıştı. Bir yandan da arkadan böyle şarkı geliyordu işte. New York New York şarkısı var ya, meşhur Frank Sinatra'nın, o şarkı söyleniyordu falan. Mary bu ne dedim. İşte hasta bakım evinde yaşlıları işte sevindirmek için haftada bir müzisyen yolluyorlar. Birlikte böyle şarkılar söylüyorlar falan ama ben söylemiyorum, çok aptalca geliyor bana dedi. Yanında böyle kahve içen kör bir oda arkadaşı vardı. Sürekli işte kahvesini içip, bu kahveyi içerken çok keyif alıyorum diyordu böyle kendi kendine, gözleri kapalı. Sonra Mary'nin işlemlerini başlattık ve hastaneden ayrıldık. Engelli Uber'i geldi. O benim çok dikkatimi çekti. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama engelli arabaları için özel yapılmış Uber'ler var Amerika'da. Onunla birlikte tekerlekli sandalyeyle Mary'yi eve götürdük. Yürüyemiyor. Bacakları çok şişmiş bir vaziyette. Evin içine girdiğimizde ev çok kötü bir durumdaydı. Her taraf çok dağınıktı ve sanırım yemek bırakılmış. O yüzden çok kötü kokuyordu içerisi. Mary çok üzgün ve bitmiş bir şekilde eve baktı. Dedim üzülme yani, hani ben burayı toparlarım. Hani dert için son şey bu olsun. Ben hani organizasyon ve toparlamada çok iyiyimdir. Hallederiz dedim. Dışarı çıkalım. Hani önce bir yemek yiyelim istersen. Bir Central Park'a gidelim. Bir hava al. Çünkü 2 aydır dışarı çıkmadın dedim. Dışarıya çok çıkmak istemedi. Çünkü saçları boyalı olmadığı için insanların onu o şekilde görmesini istemedi. Ya Mary dedim, saçmalama, bir tane şapka takarız ne olacak ya dedim. Ondan sonra şapka taktık ona. Nereye gitmek istersin şimdi diye sordum. Irish
Ah bebeğim, benim yaşlılığım olmasın sakın bir de.
dedi. Biz gittik Irish Pub'a. Ben böyle tabii çok açım, bana işte yemek söyledik falan. İşte sen ne yersin, ne istersin falan diye sordum. Alkolsüz bira dedi. Alkolsüz birasını aldı, içmeye başladı. Ondan sonra ben o sırada tabii Mary'e şeyi soruyorum. Mary'nin 2 tane kızı var. Bir tanesi Chicago'da yaşıyor, bir tanesi Georgia'da yaşıyor. Hani kızlarla iletişimin nasıl, senin işte rehabilitasyon merkezinden çıktığını biliyorlar mı? Ondan sonra hani ne durumdalar falan diye sordum. Bu konulara çok girmek istemedi. Ben onları aradım ama bana çok geri dönmediler. O yüzden hani bu konuyu kapatalım, konuşmayalım gibi yaklaştı. Sonra ben de tekrar açmadım konuyu. Central Park'a gittik. Central Park'ta bir tane sincap gördüm. Mary sincapları çok seviyor. Durduk böyle, havada güneşliydi. Sincapı izlemeye başladık. Sonra sincap yanımıza geldi. Orada insanlar sincaplara yemek verdikleri için bayağı insanların yanına yaklaşan bir hale gelmişler. İlk defa bir sincap böyle patisiyle elime dokundu. Çok değişik bir histi. Sonra eve geri döndük. Ben Mary'yi koltuğa yatırdım. Başladım toparlamaya. Ayaklar işte çok şiş bir durumda olduğu için altına işte bir yastık koyduk. Ben evi toplarken böyle bir takım faturalar buldum. Bunu Mary'e götürdüm. Mary bir anda böyle acayip stres oldu. Çünkü dedi ki, ben işte apartmandaki komşularımdan bir tanesine bütün faturalarımı ödemesi için kartımı vermiştim ama bu faturaları ödememiş. Benim bütün işte sosyal güvenliğim işte sıçmış vaziyette şu an dedi. İşte ne yapacağım bilmiyorum diye böyle ağlamaya başladı. Faturalara bakmaya başladı. Merak etme dedim, yani hani bir şekilde çözülür. İşte late fee vardır, onlar ödenir, hani halledilir dedim yani. Sonra yani fark ettim ki çok bir şey yemek ve içmek istemiyor. Yani neden bir şey yemek istemiyorsun? Neden hani içmek istemiyorsun falan diye sorduğumda, ya tuvalete gitmek istemiyorum o yüzden dedi. Ya Mary saçmalama dedim, yani hani bu çok normal bir şey. İnsanlar hani bir şeyler yiyip içerler, tuvaletleri gelir. Hani sen bunu dert etme dedim. Ama bir yandan da şimdi şöyle bir durum var. Evin içerisinde tuvalete giden yolun önünde bir dolap var. Dolayısıyla tekerlekli sandalyeyle tuvalete Mary'yi götürmem imkansız. Ama şöyle bir şey var. Bir lağımlık gibi bir şey var böyle oturabileceği. Ona hani yaptırabilirim diye düşündüm. Onda da hani çiş konusunda bir problem yok diye düşündüm kendi kafamın içerisinde. Çünkü o kabı çıkartıp ondan sonra dökebiliyorsun. Ama hani büyük tuvaletini yaparsa, yani kakasını yaparsa direkt
Yani
söyleyeyim.
kaka hayat bok
Evet.
kaka.
Onu yaparsa o zaman hani onu nasıl temizleyeceğim diye düşündüm. Çünkü hani lavaboya götürsem lavaboda yıkayamam, küvete götürsem küvette olmaz. Yani o benim kafamda böyle bir soru işareti olarak durmaya başladı. Hani böyle bir durumla karşılaştığımda bunu nasıl çözebilirim diye. Tabii bunu ben Meri'ye çaktırmadım. Hani nasıl yaparız falan diye. Derken bana döndü ve şey dedi. Sen olmasaydın uyku haplarının hepsini içmiştim dedi.
Ne kadar ağır bir cümle değil mi?
Bu çok ağır bir cümle ve bende böyle bir anda bir şeyler dank etti. Yani bu kadın, hayatla dolu olan bu kadın, yaşamayı çok seven, her şeyden inanılmaz keyif alan, işte aşkı seven, insanları seven kadın intihar edebilir. Onu anladım o sırada ve bundan 5 dakika uzaklıkta bir gerçeklikte, yani her an böyle bir şey yapabilir.
Ve
Bunu
ciddi
fark
olduğunu
ettim. Evet,
biliyorsun.
ve ciddi olduğunu çok iyi anladım.
Siz tanıştığınızda 75 yaşındaydı bu arada. Şu anda 78.
78
Yani
yaşındayım.
70'lerinin sonunda bir
Ve
insan.
şunu da söyleyeyim, hala çalışıyor.
Tabii. Ben şok olmuştum sen bunu söylediğinde.
Evet, iyi bir hukuk firmasında sekreter olarak çalışıyor. Telefonlara işte bakıyor. Şu anda hala maaşı yatıyor. İş yerinde onu çok sevdikleri için maaşını yatırıyorlar ama hani belki başka birisi olsaydı maaşı da kesilmiş olabilirdi. O zaman hani ev kirasını nasıl ödeyecekti? Bir tane roommate'i var. Bu arada o da ayrı bir podcast konusu. Ukrayna'da savaştan kaçarak hayatta kalma kızın bölümü. O da işte Mary ile birlikte yaşıyor. Fakat 7-24 çalışıyor kız hayatta kalabilmek için New York'ta.
Ah baby. Ah. Mary'nin hayatında bir de Marakeşli genç bir adam var, hiç tanışmadığı, yüz yüze gelmediği.
Rafik.
Rafik.
Rafik Mary'nin sevgilisi. Bu adam Mary'i Facebook'tan bulmuş.
Nasıl bulmuş acaba?
Bunu ben de çok merak ediyorum. Nasıl bulmuş bilmiyorum. Fakat günde 6 kere telefonla konuşuyorlar. Ve Mary ona belli aralıklarla para gönderiyor. Bunun için adam işte çeşitli gerekçeler üretiyor. İşte evden çıkarılmak üzereyim, paraya ihtiyacım var. Ya da işte Ramazan ayındayım, işte iş bulamadım, çalışamadım gibi hani gerekçeler üretiyor. Şimdi ilk başta aslında adam hani yaşlı kadını böyle dolandırıyor gibi hani düşünebiliriz. Fakat bir noktada ben fark ettim ki bu adamla konuşmak Mary'e çok büyük yaşam enerjisi veriyor. Yani bir hayat amacı veriyor aslında Mary'e. Ve o adamın onun hayatında olması çok önemli. Çünkü adam günde 6 kere falan arıyor Mary'i. Ve Mary işte o gün ne yaptıysa her şeyi anlatıyor. Ve onunla böyle konuşmak, bir gün onunla buluşacağını düşünmek ona devam etme gücü veriyor aslında hayatta. Dolayısıyla adamın yaptığı şeyin çok önemli olduğunu fark ettim.
Ne de olsa hepimizin hayatta kalmak için bir sebebe ihtiyacı var ve adam hayal satıyor belli
Adam
ki.
hayal satıyor.
Aslında düşününce hani sanatçılar da bir hayal satıyor. Yani o adamdan ne farkımız var diye düşünüyorum. Peki hayatım, yani onu hayata bağlayan Mary'yi o adam, Marakeşli bir hayal, hiç tanışmadığı insan, erkek. Seni hayata bağlayan şey ne olurdu? Yani şu an ne? Sence yaşlanınca ne olur?
Bence bir şeyler öğretmek olurdu. Öğretmek benim hayatımda çok önemli bir konu. Yani hayat amacım diyebilirim. Dolayısıyla o yaşa geldiğimde işte ayaklarım mesela hareket edemiyorsa, yatalak bir haldeysem devam edebilmemi sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela genç bir insan bir şeyler yapmak istiyor. Onunla oturup işte hani nasıl yapabileceğini konuşmak, işte ona bir şeyler anlatmak, bir şeyler öğretmek. Bu beni çok motive ederdi. Senin için ne olurdu?
Vallahi son zamanlarda yoğun bir şekilde düşünüyorum aslında. Ya artık şu noktadayım. Çoktan ölmem gerekiyordu bir şekilde. Hani öyle absürt bir hayat hikayesinden geliyorum ki hani dinleyiciler, çoğu dinleyici bilir artık. Şu anda genç bir insanım ve hayattayım ve hayatta kalmayı çok seviyorum. Son anına kadar hücrelerime, iliklerime kadar hayatı deneyimlemek ve deneyimlerimi gerek sesli olarak podcast şeklinde gerek belki sahnede bedenimle dans ederek ya da yazarak şu anda yaptığım gibi daha fazla üreterek, daha fazla yazarak, aktararak, paylaşım halinde olarak tabii kendimi koruyarak kendimin her şeyini alın size veriyorum şeklinde değil de. Onun dışında da kesinlikle yaşlılıkta param olmalı. Büyük ihtimalle yalnız bir yaşlı olacağım. Ben öyle hissediyorum. Ve yani param olsun, şarabımı içeyim, kitap okuyayım, gözlerim görebilsin, hani sağlığım yerinde olsun ya da sağlığım giderse hani doktora gidebilecek kadar bir kendime bakabileyim istiyorum. Yani bir kadın olarak çocuk doğurmayacağımı biliyorum. Çocukken de mesela bunu söylüyordum ve şu anda da arkasındayım, 30'larının başında bir insan olarak ilk yarısında henüz. Ama eğer maddi durumum güzel olursa bir en az bir çocuğu hani evlat edinip şartlar müsaitse onun maddi manevi yaşam koçluğu demeyeyim de hani anne de demeyeyim ablası olabilirim. Hayatında onun bir dalı olabilirim ve bu beni çok mutlu eder. Her şey çünkü kan bağına inanmıyorum ben. Hani soyum yürümesin ama kitaplar her zaman okunacak ya da bu ses yaptı kayıtları.
Bilgiyi aktarabilirsin.
Aynen öyle.
Belki de huzur evinde podcast yaparsın yattığın yerden.
Değil mi, artık iş o noktaya gelmiş. Ve kesinlikle sevişirim, içerim yani yaşlılıkta da
oradaki
bunları yapabilmeyi.
Oradaki yaşlıları konuk alırsın.
Yok ya, gençleri konuk alırım.
Herkes hayat hikayesini anlatıyor falan.
Evladım gel bakayım. Ah hayatım. Peki. Aynı zamanda yani Mary'nin durumu sana ötenazi hakkında da düşündürdü. Ne düşünüyorsun o ötenazi hakkında?
Şimdi bazı ülkelerde ötenazi yasal.
8 ülkede sayayım hemen. Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya, Yeni Zelanda, İspanya. 8 ülkede yasal.
Şimdi bu ötenazinin gerçekleşebilmesi için bazı kurallar getirmiş bu ülkeler. Bu kurallardan da bahset istersen.
Tabii ki hayatım. 4 basamak var. Mevcut hastalık tedavi edilemez olmalı. Söz konusu hastalık dayanılmaz bir ıstırap vermeli. Acıların devamlı olması şart olmayıp kuvvetli olması yeterli. Ve en önemli madde, hastanın uygulanacak ötenaziye onay vermesi gerekiyor. Çünkü aileler hani ne bileyim parası vardır ya
diye
da ne bileyim
öldürmek isteyebilirler.
Öldürmek isteyebilirler.
Türlü türlü insan var. Ya ötenazi hakkındaki düşüncem şu. Aslında Harry Potter'da Albus Dumbledore'un bir sözü vardı. Sağlıklı bir kafa için ölüm de bir serüvenden başka bir şey değildir. Aslında yapmak istediğin şeyleri yaptıysan ve tamam olduğunu hissediyorsan bu bir tercihtir. Ve yaşamak zorunda olmak aslında bir ızdırap haline geldiyse ölüm bir serüven haline gelebilir diye düşünüyorum. Yani bizim ülkemizde de legal olabilir bir gün. Neden olmasın?
Neden olmasın?
Bir ihtiyaç çünkü bu.
Ya insanın kendi bedeni, aklı, hayatıyla ilgili bütün kararları kendisinin verebilir olmasını savunuyorum. Benim bedenim, benim kararım diyebilmeliyiz insanlar olarak.
Evet.
Yani devletlerin tapulmalı değiliz. Yani iş gücünden ibaret değiliz.
Bununla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Bir tane çok sevdiğim bir film var, Midsommar filmi. Oradaki toplulukta insanlar yaşlandıklarında, işte belli bir yaşa geldiklerinde, tamam olduğunu hissettiklerinde çok güzel bir parti veriyorlar. Arkadaşlarıyla işte sohbetler ediyorlar, konuşuyorlar, eğleniyorlar ve gün batımında intihar ediyorlar. Bu da onların hani kültürlerinde, o filmin içerisindeki onların kültürlerinde hani bir şeydi.
Ve şey de çok önemli, Nietzsche'nin bengi dönüş kavramından kısaca bahsedecek olursam. Diyor ki Nietzsche, doğru zamanda ölmek için doğru yaşamak gerekiyor. Mesela 70-80 yaşına gelmiş bir kişi sıkça duyarız. Ay ne kadar erken, şu anda ölmek istemiyorum. Ama bir taraftan da 27'ler klubundan bahsediyoruz. 27 yaşında ölen sanatçılar, insanlar. O kadar dolu dolu yaşıyorlar ki onların o yaşlı insanlar gibi ölüm anında ah biraz daha yaşasaydım dediklerini zannetmiyorum. Yani kaç yıl yaşadığından ziyade ne kadar dolu dolu bir hayat yaşadığın önemli oluyor. Doğru yaşayamazsan doğru anda ölemezsin.
Kesinlikle. Bir de bir School of Life videosu izlemiştim YouTube'da. Hayatımız daha anlamlı bir hale nasıl gelebilir diye. Aslında 3 şeyi yaptığımızda hayatımız anlam kazanıyor. İşte seyahat edip kültür farklılıklarını aşarak başka insanlarla iletişim kurmak. Bu yaşlıkta çok mümkün olmayabilir. Bir insana karşılıksız bir şekilde yardımcı olmak iyi olduğum bir konuda. Atıyorum mesela hani çok iyi kitap yazıyorsun ve yeni yazar olmak isteyen birisine kitap yazmayı öğretiyorsun gibi hani bir şey hayatın daha anlamlı bir hale kırabilir. Üçüncüsü yeni bir şeyler öğrenmek. Bunu tuttuğun sürece, bu üç şeyi tuttuğun sürece hayatın daha anlamlı bir hale geliyor. Bence sonuncu olarak da hani aşk ve dostlukları da ekleyebiliriz.
Dostluk çok önemli hayatım. Bir de hareket yani. Popuşu büyütmemek lazım. Ne gençlikte ne yaşlıkta. Hani hareket etmeyen insanları görünce hani şaşırıyorum çok. Hareket doğal olarak mutluluk hormonu salgılamana neden oluyor ve hayatta olduğunu hissediyorsun. Ya hareket edin arkadaşlar. Gelelim ikinci güne. Mary ile. Israrlı bir şey yememeye içmemeye devam ediyor ki ikinci gün olmasına rağmen. Ve Zehra geliyor.
Şimdi ben işte yemekler yapıyorum. Böyle işte bak ne kadar güzel kokuyor işte hani bundan yiyelim falan. Sadece yarım dilim ekmek yedi üzeri humuslu. Başka hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey içmiyor. Ya ne yapacağımı da bilemedim. Sonuçta hani zorla yediremeyeceğim için de. Zehra geldi. Kendisini doğudan batıya kaçarak hayatta kalma bölümünden tanıyorsunuz. Aynı zamanda Central Park'ta at sürerek hayatta kalma bölümünü anlatmıştı bize. Benim çok sevdiğim bir insan, çok değerli bir insan benim için. Zehra evin içerisine girdiğinde Mary'e son derece şefkatle yaklaştı. Şimdi Mary'nin ayakları, bundan bir bahsedelim. Şimdi çok şişkin bir haldeydi ve ayak parmakları kabuk bağlamıştı ve soyulmuştu. Ve yani hani çok güzel bir görüntü değildi açıkçası, yalan söylemeyeceğim. Dolayısıyla tırnakları falan da uzamıştı. Ben hani bununla ilgili çok bir şey yapmayı düşünmemiştim bile. Yani direkt aslında örtüyle üzerini kapatmıştım. Fakat Zehra girer girmez bu durumu fark etti. Krem istedi. Direkt Meri'nin ayaklarına masaj yapmaya başladı. Tırnaklarını kesilmesinin gerektiğini söyledi. Tırnak makası olup olmadığını sordu. Evde tırnak makası aradık, bulamadık. O sırada bir kadın geldi. Bu kadın işte New York'ta yaşlıysan ve işte insurance'ın varsa evine geliyorlar ve işte ilaçlarını kontrol ediyor. Neye ihtiyacın olup olmadığını kontrol ediyor. İşte çeşitli sorular soruyor sana. Mesela hafızan gitmiş mi gitmemiş mi diye bir cümle söyledi. Sonra işte 5 dakika sonra onu tekrar etmesini söyledi. Biz böyle Zehra'la şey olduk, biz unuttuk cümleyi. Ne olduğunu beni hatırlıyor ama. Yani kafası çok yerindeydi. Bu sırada Mary tabii bize bir hikaye anlattı. Bu kahve içen oda arkadaşından önce 94 yaşında bir kadın varmış. Böyle zapzayıf işte, kemikleri gözüküyormuş falan. Her akşam hastaneden kaçmaya çalışıyormuş. Ve yere düşüyormuş. Yere düşünce de Mary stres oluyormuş. Öldü mü kaldı mı acaba diye. Ayağa da kalkamıyor. Sürekli işte doktorları çağırıyormuş falan. Doktorlardan bir tanesi bir gün işte ona şey demiş ki, Mary istersen senin uyku haplarından bir tanesini ona verelim de sen gece rahat et demiş. Onu anlattı bize. Neyse yemek yedirdik. Çorbaya okey oldu Mary. Dışarı çıktık işte, çorba aldık geldik. Sonra bir kendi kafamızda liste yaptık işte. Yani bu hani tuvaleti olması durumunda neler olabilir diye. İşte hani eldivene ihtiyacımız olduğunu düşündük. Maskeye ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ve ıslak mendil. Yani bu tarz şeyleri hani almak için markete gittiğimizde eczaneye. Bu arada oradan da kısa bir bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Amerika'daki eczanelerin ne kadar büyük olduğunu inanamazsınız. Mesela öksürük şurubu alacaksınız değil mi? Böyle öksürük şurubu diyarı var. İşte mesela ne bileyim diş macunu alacaksınız değil mi? Böyle bambaşka ayrı bir diyar yapmışlar onun için falan böyle. Hani gerçekten içerisinde yarım saat falan böyle dolaştıktan sonra Mary bizi aradı ve dedi ki çok sıkıştım, acilen gelin.
Eyvah eyvah eyvah. Operasyon.
Dedim ki operasyon başlıyor.
Eldivenler, maskeler.
Biz içeri girdiğimiz anda çok hazırlıklı bir şekilde girdik Zehra'la. Hemen camı açtık, eldivenleri taktık, maskeleri taktık. Ondan sonra ben Mary'i kaldırdım. İşte Zehra donunu indirdi. Ondan sonra oturttuk kadını oturağın içerisine. Bu arada şunu söyleyeyim. Oturağı oturtmadan önce benim aklıma bir fikir gelmişti. Çöp poşeti koyalım. Çöp poşetin üzerine yapsın, sonra onu toplu bir şekilde atarız diye. Aynen o şekilde oldu. Tuvaletini yaptıktan sonra ben Mary'i ayağa kaldırdım. Çünkü tek başına ayağa kalkamıyor. Zehra da o sırada arkasını temizledi ve bütün ben çöp poşetini aldım, gittim, attım. Sonra odaya döndüm ve hepimiz böyle şey olduk. Vah, başardık bunu. Ve bu bir takım işiydi. Ve dedi ki çok rahatladım dedi. Ondan sonra hepimiz gülmeye başladık. O çok mutlu bir andı böyle üçümüz için de.
Ah hayatım ya. Benim de şöyle anım var annemle ilgili. İlk anım 9 yaşındayım ve annem ayağını kırmıştı iki yerinden. Kalkamıyordu. Berbat bir durumdaydı ve altına lazımlık hani sürüp benim onu hani tuvaletini yaptırmam gerekiyordu. Ve 9 yaşında çelimsiz bir bedenim tabii ki var ve annem de her ne kadar 1,58'lik boyu olsa da biraz balık etli bir hatundu. Aramızda kötüydü yani travmalar vesaire ama neyse onu kaldırmaya çalışıyorum, espriler yapıyorum. Utanma diyorum hani hepimiz yapıyoruz, ben senin kızınım. Ve çocuk olarak düşünsene yani hani. Bir şekilde onu güldürmeye başarıyordum. Altından alıyordum, yıkıyordum, döküyordum işte falan. Ve yıllar sonra beyin kanaması felç geçirip ameliyattan çıktığında, ki bu arada sevgili dinleyenler size hiç bahsettim mi bilmiyorum ama yaklaşık 5,5 yıl annem konuşamıyordu, yürüyemiyordu. Yani bir başkasının sürekli bakımına muhtaçtı. Ve sağ olsun hayat arkadaşı, onu hayatı boyunca seven tek adam. Çünkü ondan öncekiler başarılı spermde dahil olmak üzere götün tekiydi ne yazık ki. Çok sevgiler adına Cengiz abi diyelim. O olmasa bu sürecin üstesinden gelemezdik. Annem beyin ameliyatından çıktı. Yani ilk beyin ameliyatından çıktı. Çünkü daha sonra birkaç yıl sonra ikinciyi geçirdi. En sonunda üçüncüyü geçirdi yıllar sonra ve öldü. Bu arada ek bilgi. Neyse 11 gün ben hastanede, hala durumu kritikti ve durumu kritik olan başka bir hacı teyzeyle odayı paylaşıyordu. Cengiz abi dışarıda işi var, gitti. Koridorda hasta bakıcı yok, görevli insan yok. Ben tekim. Ve annem sürekli kolundan iğneleri çıkartmaya, serumları çıkartmaya çalışıyor. Deviniyor, düşecek diye korkuyorum. Bağırıyor. Yanımdaki hacı teyze diyor ki, kızım sustur anneni, uyumak istiyorum. Ağrılarım var zaten. Anneciğim diyorum, hani bağırma lütfen. Ama anlamıyor, kafa gidik yani. Neyse, bağırmasının sebebini anladım. Sıçmış. Ve benim bunu tek başına değiştirmem gerekiyor. Bir taraftan kaldırmaya çalışıyorum düşmemesine. Çünkü yani deli gibi deviniyor. Deli gücü var. Düşecek. Bir şekilde altını açmayı başardım. Devasa bir koku, tahmin edersiniz. İshal olmuş. Ve üstüne bulaşmamasına çalışıyorum. Yere düşecek. Ya yani karma karışık ve 26 yaşındaydım o dönemde. İstanbul'a dönmem gerekecek. Hayatımızın sıçtığının hani resmiydi. Ah ah ah, böyle anılar. O 11 gün içinde neredeyse ben beyin kanaması geçirecek duruma gelmiştim. Tabii bir taraftan Cengiz abiyle kavga ediyoruz. Çünkü ben diyorum ki İstanbul'a döneceğim. Diyor ki sen nasıl bir evlatsın? Hani anneni bırakıp nasıl İstanbul'a gideceksin? Bu arada İstanbul'da da gidecek yerim yok. Yani doğma büyüme İstanbul çocuğuyum ama işte birkaç arkadaşla idare edeceğim. Ve hayatımı kazanmam lazım. Falan filan sıkıntılar. David işte neyse oraya geleceğiz de. Ah ah ah. Böyle. Ruhu şad olsun annenin.
Şad olsun.
Anneler ve kızları.
Şimdi Zehra ve Mary ile biz şunu konuştuk. Ben gittikten sonra işte kim bakacak Mary'ye? New York'ta işte saatlik ücret $15. Dolayısıyla hani en az $15 vermesi gerekiyor. Ama insanlar hani bir saat içinde gelmezler. En az hani bir 4 saat falan olması gerekiyor. Mary buna çok para harcamak istemiyor. Ama bir yandan da hani Rafik para istediğinde hani çat diye gönderebiliyor. Böyle bir çelişki var. Mary acaba hani birazını da hani kendi sağlığın için mi harcasan diyemiyorsun. Neyse, Zehra ben birisini bulacağım dedi. Onu öptü, veda etti ve gitti. Sonra bir sonraki güne uyandık.
Dördüncü gündeyiz.
Dördüncü günü.
Dördüncü gün nasıldı hayatım?
O gün biraz işler karışmaya başladı. Çünkü Mary yine hiçbir şey yemiyor. Hiç hali yok. Ve akciğerlerinde hırıltı var. Öksürüyor sürekli. Hasta kadın yani. Ve bir noktada bana dedi ki, bu arada ilaçlarını da almadı yani sabah ilaçlarını da. Bana dedi ki, benim galiba hastaneye gitmem gerekiyor dedi. Diğer iki arkadaşını çağırdık. David ve Stephanie. Ortaklaşa bir karar aldık ve dedik ki evet hani hastaneye gitmesi gerekiyor. Bu noktada işte ambulansı çağırdık. Ambulansı çağırdığımız sırada David Mary'nin kızını aradı. Chicago'da yaşayan kızını ve dedi ki annen hani çok hasta. New York'ta işte onu hastaneye kaldırıyoruz. Hemen gel dedi yani. Fakat kız yeni işe başladım. Gelemem dedi.
Yani şimdi sevgili dinleyenler, kulağa nasıl geldi belli. İnsanlar ilk şunu düşünüyorlar. İşte evlat doğuruyorsun, hayrını görmüyorsun, vefasız, işte nankör. Niye gelmiyor? Mesela birkaç kez gitmenin dışında ben de gidemedim. Yani o 5,5 yıl içinde ne yaşadığımı hani bir ben biliyorum, bir Allah biliyor diye böyle şarkıya gireceğim birazdan. Yani her evlat eminim ki hani çok büyük husumetler yok ise bakmayı ister. Yani ister de hani o çocuk acaba kim bilir ne şartlarda yaşıyor, yaşamaya çalışıyor, nelerle mücadele ediyor hayatında.
Ya da ilişkileri nasıldı acaba?
Ya ilişkileri boktan gibi hissediyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ya yani mesela benim annem, yani çocukluk travmalarıma yine dönmüş olacağız ama işte siken sülalesi mübarek, seni doğuracağıma hani taş doğursaydım, baban da hani sen de hayatımı siktiniz derdi. Sonra da kafası güzel olurdu başka bir gece. İyi ki sen varsın güzel kızım. Sen olmasan çoktan kendimi öldürmüştüm. Sen benim her şeyimsin. Yani yıllarca bu hani duygular, hani anne beni doğurmasaydın keşke demeler, lanet etmeler tabii teenage döneme gelince, ki bunların hepsini uzun uzun anlatmayayım, o zaten yazdım Göbek Bağı kitabım, işte şu anda matbaada çıkınca okursunuz, orada bu anne kız ilişkimizi, benim gidememe sürecimi vesaire hani anlattım. Anneme ithaf ettim, anneler ve kızlarına.
Mart'ın ortası gibi çıkıyor. Pardon, Nisan'ın.
Aynen, Nisan'ın ortası. Mart'ı geçtik. Yani şu anda matbaada basılıyor. Yani o artık hikaye benden çıktı. Sebebi var ya hani, ah ah ah.
Şimdi bu ambulans geldiğinde Mary onlara resmen yalvardı. Çünkü Amerika'da şöyle bir durum varmış, belki Türkiye'de de aynısıdır bilmiyorum. Ambulans çağırdığın zaman seni en yakın hastaneye götürmekle yükümlülermiş. Fakat en yakın hastane iyi bir hastane değilmiş ve Mary'nin sigortası karşılamıyormuş. Mary de NYU hastanesine gitmeyi çok istedi. O Amerika'nın en iyi hastanelerinden bir tanesiymiş ve sigortası karşılıyormuş. Kadın çok ısrar edince yani o insanlar da dayanamadılar. Bunu NYU hastanesine götürdüler. Yanında tek bir kişi gidebiliyordu. O yüzden arkadaşı David gitti. Biz de şöyle konuştuk. Hani David ayrıldıktan sonra ben Mary'i ziyaret ederim. Sonrasında işte birkaç saat sonra David ayrıldı. Ben hastaneye gittim. Mary ortalıkta yok. İşte testler yapılıyormuş falan. Bekledim, geldi. Çok yorgun bir haldeydi. Ben de daha fazla yormak istemedim. Ben dedim hani seni bırakayım, sen dinlen. Yarın tekrar seni ziyarete gelirim. Tamam dedi. Perdeyi tam çekerken rest in peace dedim kadına. Ağzından bir yandan böyle bir şey çıktı.
Ama çok mantıklı geldi değil mi o sırada hani?
Yani şimdi işte huzur içinde hani dinlen gibi hani bir şey demek istedim. Ama bir anda böyle başka bir anlamı oldu. O da gülmeye başladı, ben de gülmeye başladım. Komik bir andı böyle.
Ah bebeğim, dil hataları, dil sürçmeleri. Ve beşinci güne geldik artık. Mary yoğun bakıma alındı.
Şimdi bir sürü testler yapıldı. O gün ben onu ziyaret edemedim. Yoğun bakıma aldılar. Bu akciğerlerinde enfeksiyon varmış. O yüzden onunla ilgili işte antibiyotik veriyorlarmış. Onu birazcık toparladılar. Sonra böbreklerinde işte bir problem çıktı. Onunla ilgili hani bir şeye bakmaya başladılar. Dolayısıyla ben o gün onu ziyaret edemedim. Ve benim New York'tan ayrılacağım son güne geldik. Artık o son günde de oraya gitmeden önce benden birkaç tane bir şey yapmamı istedi. İşte Çin büfeleri vardı, onları temizlemeyi unutmuştum. Hani onları da temizleyebilir misin gelmişken dedim.
Elimdeymiş ya.
Çin büfeleri temizledim. Evi pırıl pırıl bıraktım. Anahtarı falan aldım. İşte mektup gelmişti, onu aldım. Birkaç parça da böyle eşya aldım hani belki ihtiyacı olur diye. Hastaneye yanına gittim.
Ah hayatım. Nasıl ayrıldınız peki? Artık ayrılık vakti.
Çok duygusal bir andı ikimiz için de. Çünkü ikimiz de belki de bu görüşmemizin hani son görüşmesi olduğunu hani düşünüyorduk. Belki de hani tekrar görüşeceğiz. Hani hayat bu, hiç belli olmaz. Ama duygusal bir andı ve bana dedi ki şu anda ağlamayacağım ama sen gittikten sonra çok ağlayacağım dedi.
Canım ya.
Benim de gözlerim doldu. Tam odadan ayrılırken böyle kafamı çevirdim. Baktım ki ağlıyor.
Ah Mary. Ah, ah ayrıldınız. Sen Zehra ile buluştun hayatım. Hani konuşuyorsunuz artık, sen İstanbul'a döneceksin. Sana çok ilginç bir bilgi verdi New York'taki bakım evleriyle ilgili.
Zehra'nın bir arkadaşının annesi bu bakım evlerinde çalışıyormuş. Ve 3 tip farklı oda varmış. Şimdi birinci tip oda çocukları olmayan varlıklı yaşlıların odalarıymış. Bunlara şöyle servisler veriyorlarmış. İşte istediği yemeği yiyebiliyormuş, onunla ilgilenen özel işte hemşire varmış, çeşitli böyle aktiviteler yapıyorlarmış hafta içerisinde. Ayda bir kere dışarıda bir yere götürüyorlarmış bir event'e ve güzel geçiyormuş yaşlıları. İkinci grupta bir odayı iki kişi paylaşıyorlar. İstediğin yemeği seçemiyorsun, aktiviteler yine var ama daha az bir şekilde. Çocukları olan insanlar hani varmış hani orada genellikle. Üçüncü odada da 4 kişi kalıyorsun. Yemeği seçemiyorsun, herhangi bir aktivite yok ve hani 4 kişiye bir hemşire bakıyor gibi bir durum var. Çocukları olan yaşlılar genellikle 3. odaya gidiyorlarmış. Çünkü çocuklar çok fazla para ödemek istemiyorlarmış hani bu bakım evlerine. Dolayısıyla sen hani dedin ya tek başıma olacağım galiba dedin. Hı hı. Çocuk istemiyorum dedin. Bu aslında çok da kötü bir şey olmayabilir bu istatistiğe göre.
Değil mi hayatım? Evlat besle ayrını gör. Ben kendi kendimin annesi ve çocuğu olmaktan çok mutluyum. İşte param olsun. Evrenden para istiyorum hayatım. Yaşlılığımda kullanmak üzere yaşlanırsam. Peki artık dönüş yolu. Yani çünkü Mary'nin hayatında kısa süreliğine bulundun. Senin kendi hayatın var genç bir insan olarak. Neler düşündün, neler hissettin hayatım o dönüş yolunda? Seni nasıl etkiledi bu süreç?
Şimdi
6 gün.
Bir haftalığına yaşlılığın nasıl bir şey olabileceğini gördüm. Yani bu gençken insan hiç düşünmediği bir şey aslında. Hani hiç kafasını kurcalamayan bir şey. Çok daha farklı şeyler düşünüyor genç insanlar. Ama sonuçta bu da hayatın bir gerçeği, bir gün hepimiz o noktaya geleceğiz, tanıdıklarımız da o noktaya gelecek. Bu beni bayağı düşündürttü. Hayata bağlanmak için bir nedenin olmasının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Çünkü hani o durumda olursan, bir de mesela hani Mary'nin durumu da Rafik olmasa ya da hani başka birisinde mesela hayata bağlamak için bir neden olmasa, hani o insan ölmeyi tercih edebilir. Yani ölümden çok uzak olmadığını düşündüm bir insanım. Ben bunu kısa süreliğine yaşadım, fakat uzun süre yaşlı veya hasta bakmak durumunda kalan insanların ne kadar zor bir hayatlarının olduğunu fark ettim. Yani bu insanların ne kadar fedakar olduklarını, ne kadar takdir edilmesi gerektiğini hani aslında düşündüm. Aynı zamanda da kendi yaşlılığımda ne yapacağımı düşündüm.
Ne yapacaksın?
Yani deniz kenarında bir huzur evi fena olmaz aslında.
Ya da villa.
Yani villa çok olmaz, yukarı çıkamam. Ama böyle hani arada ayaklarımı suya soksam falan, beni otursalar böyle suyun içine falan, hani mutlu olabilirim yani.
Akrep seni. Suyla
Suya
ilişkin.
yakın olmak isterim.
Ah hayatım, peki. Bütün sevgili konuklarıma sorduğum o son soruyu sana da soruyorum. Yaşlı bakarak ya da hasta bakarak hayatta kalanlara ne tavsiye edersin?
Onlara şakayla yaklaşmalarını, utandırmamalarını, anlayışlı olmalarını, sabırlı olmalarını, bazı işte durumları doğal karşılamalarını tavsiye ederim. Aslında bu çok doğal bir durum. Yani hepimizin bir gün başına gelecek olan bir durum ya da yakınlarımızın başına gelecek olan bir durum. Dolayısıyla bunun bilincinde olmak lazım ve onları iyi hissettirmek lazım. Yani hayatlarının son günlerini de kötü geçirmesin bu insanlar.
Aynen ya. Bir de yaşlanmak, yani genel olarak bizim kültürümüzde de dünyada da ayıp bir şeymiş gibi. Sanki bir insan yaşlandığında kabahat işliyormuş gibi hani bir algı var. Mesela en basitinden bir kadın 50-60 yaşına geldiğinde o kadının hayatı bitmiş gibi bakılıyor. Hatta bazı insanlar 40 yaşındaki kadınlara bile, ki halbuki ne kadar genç bir hani yaş günümüzde. Aha, hani menopoza girmiştir, ölmüştür, bitmiştir yahu. Yaşadığımız her an aslında yaşıyoruz, yaşamalıyız. Hani o tutku, o yaşama isteği, beden yaşlandı, pörsüdü, kırışıklıkları var diye bir yere kaybolmuyor, uçup gitmiyor ki. Ve yaşlı çok sevdiğim bir arkadaşım var, sevgiler ona, adını vermeyeceğim. Kendisi ressam ve görüp görebileceğim en özel ruhlardan bir tanesi. O şöyle söylüyor: yaşlanmak o kadar tuhaf ki hala sen içinde o genç insansın ama aynada kendine baktığında bambaşka birini görüyorsun, tanımadığın. Ve bununla yaşıyorsun.
Son bir şey eklemek
Tabii.
istiyorum. New York'tayken oradaki kısa süremde Apple Center'ı ziyaret etme fırsatı buldum ve bir gözlük çıktı biliyorsunuz, Apple Vision Pro. Ve bu gözlüğün yaşlı insanlara çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü taktığın zaman seni bambaşka yerlere götürebiliyor. Mesela ay yapmışlar. Baya böyle hani aydasın, her tarafa bakıyorsun, oradasın. Bir fotoğraf çektiğin zaman, mesela fotoğrafa baktığın zaman o fotoğrafın içinde gibisin. Videoda zaten seni gördüğüm netlikte görebiliyorsun. Dolayısıyla hareket edemeyen insanların gelecekte bu gözlükleri bayağı kullanacağını düşünüyorum ve onlara bir nefes aldıracağını da düşünüyorum.
Her şey mi bu hayatım? Kime ne iyi geliyorsa.
Değil mi efendim?
Değil mi efendim?
İnşallah hocam.
İnşallah, maşallah. Yavrum. Hayatım, teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Seni görmek her zaman çok güzel.
Ben çok teşekkür ederim.
İzninle kapanış yapıyorum. Ah evet sevgili dinleyenler, kasvetli ve hayatın acı gerçeği olan bir konuyla karşı karşıyaydık. Dinlediniz zaten bizi. Neyse, hani arkamızdaki kasveti biraz geride bırakalım. Güzel bir bahar günündeyiz. Hayat devam ediyor. Heyecanımız yüksek. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var diye böyle. Yine şunu diyerek kapatmak istiyorum: bu devirde kimse sultan değil. İçkilerinizi tazeleyin. Üstünüze rahat bir şeyler giyin. Deri ceketi takip edin. Ciao. Hayatta Kalma 202.